Güne Bakan devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, yaz mevsiminin son günlerini yaşıyoruz. Koca bir yaz geldi geçiyor. Tabii okullar da başlayacak önümüzdeki hafta. Tabii birinci sınıflar için. Okula yeni başlayacak çocuklar da, veliler de oldukça heyecanlı. Ancak bazı çocuklarda okul reddi yaşanabiliyor. Okula gitme durumu bir kabusa dönüşebiliyor. Bununla birlikte okula başlama yaşı da ebeveynlerin kafasını karıştıran konular arasında. Şimdi bu durumu değerlendirmek üzere telefon hattımızda konuğumuz bizlerle birlikte uzman klinik psikolog Sayın Duygu Barlas. Sayın Barlas, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın Pınar Hanım.
Şimdi çok teşekkür ederiz öncelikle katılımınız için. Önümüzdeki hafta birinci sınıflar için oryantasyon var. Daha sonrasında da 6 Eylül tarihinde artık okulların kapıları açılıyor. Farklı bir heyecan daha var. Çünkü bir süreden beri çocuklar online eğitimle devam ettiler pandemi koşullarında. Şimdi inşallah 6 Eylül'den itibaren bütün heyecanıyla, keyfiyle çocuklar koşa koşa okula gidecekler. Biz özellikle birinci sınıflar için konuşmaya başlayalım. Birinci sınıfa başlama yaşıyla ilgili ebeveynlerin kafası biraz karışabiliyor. İşte 69. ayını dolduran bir çocuk birinci sınıfa başlayabiliyor. 66 ile 68 ay arası çocuklar velisinin yazılı isteği doğrultusunda okula başlayabiliyor ama 72 ayını dolduran çocuklar artık birinci sınıfa başlamak zorunda. Siz bu yaş gruplarını nasıl değerlendirirsiniz? Sadece yaş mıdır bir çocuğun okula başlayacağının göstergesi, yoksa başka etmenler de var mıdır? Sizi dinleyelim, buyurun.
Çok teşekkür ederim beni yayınınıza konuk aldığınız için. Şimdi elbette okula başlama yaşı böyle bu zamana kadar çok tartışmalı bir konu oldu. Hı hı. Tabii ki sizin de belirttiğiniz üzere yaş önemli bir faktör. Ancak aynı zamanda bedensel ve duygusal gelişim açısından da bir takım değerlendirmelerin çocuk okula başlamadan önce yapılması gerekiyor. Hı hı. Genellikle 66-72 ay arası ilkokula gidebilecek olgunluğa eriştiğini düşünüyoruz biz normal gelişim gösteren çocukların. Hı hı. Ancak bu yaş aralıkları tabii ki çocuğun zihinsel, duygusal ve bedensel gelişimine göre farklılık da gösterebilmektedir. Bana göre yaş genelde yalnızca rakamdan ibaret bir şey. Çocuktan çocuğa göre değişen bazı faktörler var. O yüzden bir çocuğun okula başlamasını değerlendirirken hem kronolojik yaşını hem de duygusal, bedensel gelişimini de göz önüne almamız gerekiyor.
Şimdi bazı çocuklar var ki okul kavramını hiç bilmeden reddedebiliyorlar ki ilk başlayacak, adım atacak çocuklar böyle. Okula bir süre gidip sonra istemeyebiliyor çocuk. Gerekçeleri değişebiliyor, değil mi?
Tabii ki. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir çocuk okula gitmeden önce ebeveynlerinden hiç ayrılmış mı? Hiç yatılı olarak başka bir yerde kalmış mı? Bir anaokulu süreci olmuş mu? Bir yaz kampı süreci olmuş mu? Ve oralarda ayrılırken herhangi bir zorluk yaşamış mı? Aslında bunlara da bakılması gerekiyor. Bazen okul bu reddetme değil de anneden, babadan veya bakım verenden ayrılmayı reddetme durumu olabiliyor. O zaman zaten iş değişiyor ve bir profesyonel yardım alınması gerekiyor. Belki de çocukta bir ayrılık kaygısı bozukluğu olabilir diye düşünüyorum.
Evet. Bu noktada tabii ki çocukla inatlaşmak herhalde çok daha zarar verici olur, değil mi? Zorlama, inatlaşma.
Kesinlikle. Kesinlikle inatlaşma, zorla götürme, nasıl olsa alışır, hani ağlar susar şeklinde bir yaklaşımın olması çok travmatik etkilere duygusal anlamda yol açabilir. O yüzden en azından bir 3-4 hafta denendikten sonra çocuğun ağlamalarında, ayrılmak istememe durumunda azalma görülmüyorsa hemen bir profesyonel yardım alınması çok iyi olacak.
Evet, şimdi dediniz ki kronolojik yaşından çok değerlendirilirken hem o yaş değerlendirilmeli hem de gelişim durumu. Yani bir burada sözünü ettiğimiz okul olgunluğu anlaşıldığı kadarıyla. Biraz bunu açar mısınız? Gelişim durumu nasıl olmalı okula ilk adım atacak çocuklarımız için? Ne zaman çocuklar okul olgunluğuna ulaşıyorlar?
Bu zor bir soru çünkü çocuktan çocuğa göre değişebiliyor. Evet. Ama işte hani belirlenen yaş aralığı 66 ile 72 ay arasındaki çocuğun okul olgunluğuna eriştiği varsayılıyor. Ancak bazı çocuklarda bu biraz daha erken, bazılarında biraz daha geç olabiliyor. Önemli olan bir çocuğun topluluk içerisinde en azından bir yarım saat kadar boyunca öğretmeninin, hocalarının anlattığını dinleyebilecek durumda olmasını istiyoruz. Tabii ki birinci sınıf öğrencisinin bir lise öğrencisi gibi dikkatini sürdürmesini beklemiyoruz. Ama en azından ders süreleri buna göre ayarlanıyor Milli Eğitim tarafından. Milli Eğitim tarafından ayarlanan ders süresi boyunca çocuğun dikkatini sürdürebilmesini bekleriz. Aynı zamanda ince motor, kaba motor gibi yazı yazma veya diğer kaba motor becerilerinde gelişmiş olmasını bekleriz. Okul olgunluğu testlerimiz var. Anaokullarında artık çok sıklıkla uygulanıyor. Burada çocuğun hem duygusal anlamda hem dikkat anlamında hem motor beceriler anlamında hazır olup olmadıkları belirlenebiliyor. Yapılandırılmış testler var bunun için. Çocuğun bir profili çıkıyor. Bu profile göre çocuk eğer okul olgunluğuna erişememişse acaba desteklenerek hani okula gönderilebilir mi veya bir yıl daha anaokuluna gitmesi gerekir mi? Bunlara karar veriliyor. Bunu mutlaka yaptırmalarını biz öneriyoruz okula gitmeden önce çocuklara.
Bu test önemli dediniz. Peki bu testlere girmeyen ama işte ebeveynin çocuğa sorduğu sorular, işte bir takım çizim, motor gelişimi dediniz. Bazı rakamları işte belli bir sayıya kadar sayabilme. Eğer ebeveynin anne babasının sorduğu sorulara cevap veremiyorsa çocuk, bu hazır olmadığı anlamına mı gelir?
Hayır, bu hazır olmadığı anlamına gelmez. Bazen çocuklar sınandıklarını, böyle değerlendirmeye alındıklarını düşündüklerinde buna karşı bir direnç gösterebilirler ve bildikleri halde bilmiyorlarmış gibi de bunu sunabilirler. O yüzden bunun profesyoneller tarafından yapılması çok daha iyi oluyor, çok daha sağlıklı oluyor. Elbette anneler babalar bence çocukların en iyi profesyonelleri, yani 7-24 çünkü
gözlemcileri. En iyi gözlemcileri.
Tabii ki en iyi gözlemcileri. O yüzden anneler babalar zaten çoğu zaman hissediyorlar. Benim çocuğum yeterli sorumluluğu almıyor veya dikkatini yaşıtları gibi sürdüremiyor. Parkta bile bir gözlem yapması yeterli. Arkadaşlarıyla iletişim kurabiliyor mu? Konuşması yerinde mi? Veya işte bir kağıt ve makasla bir şeyler kesebiliyor mu? Hani 3 aşağı 5 yukarı alınan gelişim kitaplarından, okuduklarından, dinlediklerinden çocukların ne durumda olduklarını genelde anlıyorlar.
Evet. Şimdi tekrar bu konuya döneceğiz. Çünkü halen daha ebeveynlerin aklında sorular olabilir. Özellikle bir sonraki yılın ilk aylarında, hatta aynı yılın son aylarında doğan çocukların aileleri çocuğu okula gönderme konusunda tereddüt içindeler. Ailelere önerilerinizi bir kez daha altını çizmenizi isteyeceğiz ama şimdi çocuğun okul kavramına, okula yakınlığı mekanla da ilişkili olabilir mi? Mesela okulun eve yakınlığı, uzaklığı ya da okulu önceden gezmesi, o mekanların çocuğa anlatılması ya da o okulda tanıdığı arkadaşlarıyla bir yılı geçirecek olması, bu da çocuğu rahatlatan bir unsur mudur?
Kesinlikle Pınar Hanım. Ben özellikle küçük yaştaki çocukların eğer mümkünse evlerine yakın okullara gönderebilmelerini tercih ediyorum. Uzun saatler, hele ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde trafik sorununu da göz önüne aldığımızda bu tip şehirlerde mümkünse daha da yakın mesafedeki okullara gitmeleri çocukları rahatlatacaktır. Çünkü eğer bir çocuk ciddiyken ve zihnen rahat olursa okula uyumu çok daha rahat olacak. Çünkü okul zaten yeni bir yer, yeni bir bağlam, yepyeni bir sürü şey var. Bir de üstüne fiziksel yorgunluğun bindirilmesi çocuğu çok fazla huzursuz edebilir ve o alışma sürecini etkileyebilir. O yüzden biz ruh sağlığı çalışanları olarak eğer mümkünse evlere en yakın okula gönderilmesini tercih ederiz.
Evet.
Bir diğer ikinci nokta okulun fiziki şartlarının önceden bir görülmesidir. Acaba çocuklara uygun, özellikle küçük yaştaki çocuklara uygun dizayn edilmiş mi? Kaçıncı katta olacak? İşte bir yardım istemesi gerektiğinde gidebileceği kimler var?
En çok da ulaşabilir. İhtiyar sözünüzü böldüm ama en çok da çocuğu sıkıntıya sokan bu. Çünkü ailede anneyken, ebeveynleyken bütün istekleri hani söylediği anda yerine gelebiliyor ya da sıkıntılı bir durum yaşandığında hemen harekete geçiliyor ama çocuk bunun kaygısını yaşıyor. Eğer hani düşersem ya da bir şey istediğim zaman, bir şey başıma geldiğinde bana kim yardımcı olacak?
Kesinlikle ve ben bunu çok doğal bir kaygı olarak görüyorum. Biz yetişkinlerde bile yeni bir yere gittiğimizde ben hani başıma bir şey gelse ne yapacağım, kime ulaşacağım, kimi muhatap alacağım soruları varken çocukların zihninde bunların olması bence çok normal ve kaygı duymaları da çok normal. Bunun öncesinde şöyle bir şey yapılabilir, bir kriz planı yapılabilir ve çocuğa anlatılabilir. İşte bana ulaşamayacaksın orada ama bana ulaşabilecek öğretmenlerim var, rehber öğretmenlerim var, belki işte bir revir var. Yani çocuğa hem okulun tanıtılıp, okulun şöyle bir gezdirilip, noktaların iyice gösterilmesi, daha sonra da anneye babaya nasıl ulaşabileceğinin anlatılması, hatta gerekiyorsa çocuk çok fazla kaygılıysa bir yazılı not olarak çantasına konulması gerekmektedir.
Evet. Şimdi koşullar sağlanmazsa çeşitli uyum sorunları da yaşanabilir. Çocuk hangi bulguları ortaya çıkarıyor? Eğer bir uyum sorunu yaşıyorsa bize bunu hangi davranışlarıyla belli ediyor?
Çocuklar duygularını yetişkinler gibi çok böyle sözelleştirerek, yani ben çok kaygılıyım istemiyorum demek yerine beden üzerinden gösteriyorlar. Biz buna somatik şikayetler, yani bedensel şikayetler adını veriyoruz. Evet. Çok alışa gelmiştir belki. Karın ağrısı, mide bulantısı, bağırsakların bozulması, çok sıkışı tuvalete gidip gelme gibi davranışlarla bir kere bunu çok rahat anlayabiliriz. Çok fazla mide bulantısı, karın ağrısı, hatta bazen ateş bulguları bile gösterebilir çocuklar. Bu birincisi. Evet. İkincisi uyku bozuklukları görebiliriz. Geceleri işte rüyalar görmeler, ağlayarak uyanmalar, anne babanın yanına çok sık gitme eğilimi. Bunları çok sık görüyoruz.
Peki nasıl karşılanmalı? Nasıl hareket etmeli anne baba bu noktada?
Evet. Bu noktada bazen birkaç ay bunları doğal kabul edebiliyoruz. Yani anne baba, evet sanki gitmek istemiyorsun, canın hiç orayı gitmek istemiyor, beğenmedin gibi yansıtmalar yapıp duygularını geçerli kıldıktan sonra eğer birkaç ay içerisinde halen bu belirtiler geçmiyorsa hemen bir profesyonelden yardım alınması gereklidir. Çünkü genelde birinci sınıfta veya ikinci sınıfta daha küçük yaşlarda ilk başlarda bu bulguları görebiliriz. Bunlar doğal sayılabilir. Ama eğer bir ay, bir buçuk ay içerisinde geçmiyorsa o zaman bir değerlendirmeye alınması gerekmektedir.
Evet. Aslında bu konu hakkında çocukla konuşmak da, ona ne hissettiğini sormak, ben seni anlıyorum gibi bir takım yaklaşımlarla yetişkinken de bizlerde de hani aynı yansıtmayı yapalım. Böyle değil midir durum? Konuşmak, anlayış göstermek aslında ilk anahtar, hani bir uzman yardımına geçmeden önce.
Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Bu bize nasıl iyi geliyorsa çocuklara çok çok daha iyi geliyor. Seni anlıyorum, bu yaşadığın çok doğal. Hatta şunu da ekleyebilirler. Başka çocuklar da bunu yaşayabilirler. Ben de çocukken bunları yaşadım gibi normalize edici cümleler çok daha iyi geliyor çocuklara. Çünkü çocuklar sadece kendilerinin bunu yaşadığını düşünüyorlar. Kendilerini bu sefer dışarıdan da soyutluyorlar, yalnız hissediyorlar. Burada belki ailelerin bunu söylemesi de kendi çocukluklarından anıları anlatmaları ve nasıl başa çıktıklarını anlatmaları da işe yarayacak.
Evet. Hani hep aile, çocuk diye konuştuk ama bu sac ayağının bir de üçüncü ayağı var. Eğitim, öğretmen. Belki öğretmenle de önceden iletişime geçmenin bir faydası olabilir mi?
Yani bu gene dediğim gibi çocuktan çocuğa göre değişebiliyor. Belki bu noktada çocuk anaokuluna gidiyorsa anaokulun öğretmeninden bir geri bildirim alınabilir. Hani böyle bir şey yapalım mı, yapmayalım mı? Koordineli çalışmak gerekebiliyor. Bazen çok aşırı böyle hadi gelsene ilkokul öğretmeniyle tanıştıralım gibi bir şey çocuğu daha çok kaygılandırabilir. Zaten bir oryantasyon hastaları oluyor diye biliyorum birinci sınıfların. Buradaki amaç zaten bu. Öğretmeni tanımak. Öğretmenin nasıl bir kimliği olduğu anlatılabilir. Öğretmenin adı buymuş, şu yaşındaymış, daha önceden başka çocukları da okutmuş, çocuklar onu çok seviyorlarmış diye. Belki resmi gösterilebilir, biraz aşina olsun diye, ama oryantasyon sürecinde zaten öğretmene, okula alışma süreci diye düşünüyorum.
Evet. Her birey özge bir varlık, özel bir varlık, kendine özgü özellikleri var. Bunu tabii ki akılda tutuyoruz ama akla da geliyor. Şimdi mesela bazı anaokullarında ya da ilkokula da devam edecekse onun önceki okul öncesi eğitim birimlerinde çocuklara harfleri tanıtıyorlar. Hatta okuma yazma öğretiyorlar. Bu çocuklar okula erken başlayabilirler mi? 72 ay dolmadan önce. Aslında başta dediniz belli ay gruplarını konuştuk ama bir kez daha altını çizmek istedik.
Şimdi bir çocuk diyelim ki 72 aya gelmedi ama okuma yazması var, gayet güzel gidiyor. Burada bakılacak şey duygusal açıdan hazır mı bu çocuk? Yani evet, bir çocuk harfleri öğrenebilir, rakamları, hatta okuma yazmayı sökebilir. Ancak duygusal anlamda ve dikkat becerileri anlamlarında hazır olmayabilir. Bir çocuğun IQ dediğimiz şey, evet, mental durumu yaşıtlarına göre daha ileride, daha hızlı gidiyor olması, bu çocuğun duygusal zekasının veya duygusal olgunluğunun, ruhsal olgunluğunun aynı hızda gittiği anlamına gelmez. O yüzden burada bir ikinci değerlendirecek şey, bu çocuğun dikkat süresi nedir? akranlarıyla ilişkisi nedir? Bir sınıfın içerisinde ilkokul gibi kuralların olduğu bir sınıf içerisinde ne yapacak oyun olmadığında hemen bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer yeterli olgunluğu bu konuda da varsa anne, baba, öğretmen oturup karar verip evet 72 aya gelmeden de sınıfa geçirilebilir. Ama burada dediğim gibi o duygusal zeka, duygusal olgunluğun değerlendirilmesi gerekiyor.
Evet, şimdi bir de üstün yetenekli çocuklarımız var. Zeka testlerinde normalin üstünde çıkan çocuklarımız var. Onların ailelerine öneriniz nedir? Çocuklarını okula erken başlatmalarını önerir misiniz? Belki az önce söyledikleriniz tekrar olacak ama hani bu duygusal gelişimle bağlantılı olarak sadece zeka seviyesinin yüksekliği yeterli midir?
Bana kalırsa sadece zeka seviyesinin yüksekliği çok yeterli değil. Çünkü ilkokul demek kuralların daha disiplinin ön planda olduğu bir durum demek. Bir kere çocuk buna hazır mı, buna bakılması lazım. Bu tip durumlarda bazı okulların özel sınıfları olabiliyor. Bu çocuklar için özel ayrılmış. O tip okullarla iletişime geçmeleri bence çok önemli. Nasıl bir protokolleri var, nasıl bir prosedürden geçiyor çocuklar, eğitim nasıl oluyor? Onların araştırılması bence çok önemli. Birçok okulun böyle özel sınıfları var. Direkt belki normal gelişim veya yaşında gelişim gösteren çocuklarla aynı sınıfa koymak gibi değil de bu özel sınıflar düşünülebilir.
Evet. Sayın Barlas, şimdi dünya çok özel bir iki yıldan geçti. Hala daha da devam ediyor. Bakalım inşallah önümüzdeki kış çok olumsuz etkilerle karşılaşmayacağız. Bize neler aktarırsınız bu pandemi süreciyle ilgili olarak? Şimdi çocuklar bir pandemi sürecinde farklı bir eğitim modeline yakınlaşmaya çalıştılar. Bunun çocuklarda yarattığı bir takım olumsuzluklar da oldu. Çünkü gördük ki okul dediğimiz şey sadece eğitim ve öğretim yeri değil. Çocukların sosyalleştikleri ve buna çok ihtiyaç duydukları da bir mekandı. Bundan uzak kalmalarının onlarda nasıl bir kaygı yarattığını ve sıkıntı yarattığını ebeveynler, bizler yaşayarak gördük. Şimdi tekrar okul düzenine dönüyoruz. Bu dönüşte de bir kaygı, bir sıkıntı yaşayacak mıyız? Bir değerlendirme sizden alalım.
Kesinlikle kendimizden yola çıkarsak bizler de evden çalışırken birçok kişi pat bir daha şirketlere geri geldi. Hop bir daha tekrardan geriye geldi. Yani aslında adaptif olabilme becerilerimiz sınandı bizim. Ama ben biraz ailelerin veya işte eğiticilerin karamsar olduklarını düşünüyorum. Evet, çok haklılar, çok zorlu bir dönemden geçtiler. Bambaşka bir model test edildi bütün dünyaca. Ancak ben çocukların adaptasyon becerilerinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çocuklara eğer evet bu zor bir süreç, ilk defa böyle bir durumdan geçiyoruz. Başka dünyadaki bütün çocuklar aynı süreci geçirdi. Ama bizim de insanoğlunun da adaptasyon becerilerine adını verdiğimiz becerilerimiz var. Duruma göre kendimizi, beynimiz çok elastik bir yapı. Hemen
çok hızlı
duruma adapte ediyor. Biz buna nöroplastik de diyoruz. Travmalar olsun, acılar olsun nasıl atlatılıyor? İşte beynimizin bu özelliği sayesinde. O yüzden çocukların nöroplastisitesinin ben yetişkinlere göre çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve görüyorum kendi kliniğimde. Anneler, babalar kendi kaygılarını ne olur onlara yansıtmasınlar. Bu birazcık da annelerin, babaların kaygıları. Aslında çocukların adaptasyon becerileri çok iyi. Evet, zorlu bir süreç. Birazcık tökezleyeceğiz ama tekrardan normale alışacağız. Umut aşılamak çok daha anlamlı bir şey. Sürekli karamsar olmak, eyvah bir yılları gitti, iki yılları gitti diye karamsar düşünmek kaygıyı daha çok artırır. Evet, doğru. Birazcık zor bir süreçten geçtik ama telafi edilmeyecek bir şey değil.
Evet, yani online ders dinlemeye alışan çocuğun tekrar sınıf ortamına ve sınıf kurallarına dönmesi elbette belki biraz zor olabilir ama bunun üstesinden gelecekler tabii diyorsunuz. Özlediler değil mi? Çocuklar okulu efendim özlediler. Gözlemleriniz
çok
nedir?
Çok özlediler. Kesinlikle benim kliniğime gelen bütün yaş grupları 7 yaştan tutun da 17 yaşa kadar artık çok özledik. Bir daha hani okul kapansın diye dua etmeyeceğiz diyenler bile var.
Şimdi okulda zorlukla karşılaşan çocuklar için de sizden önerileri, bir uzman tavsiyesini almak isteriz. Ebeveyn yaklaşımı nasıl olmalı? Öğretmenin yaklaşımı nasıl olmalı? Arkadaşlarıyla uyumsuzluklar, sosyal ortamda neler söylersiniz? Çocuğu nelerle karşılaşacak ve nasıl başa çıkacak?
Yani iki temel sorunla karşılaşabileceğini düşünüyoruz. Bir, ders saatleri, derse konsantre olma ve tekrardan o adaptasyon becerileri yerine oturana kadar orada bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Belki burada öğretmenler eski sistem 45 dakika veya ne kadarsa süresi ona dayatmak yerine biraz daha esnek olabilirler. Özellikle küçük yaştaki gruplar için. Sonuçta bu çocuklar 1,5 yıldır evdeler ve bir anda tekrardan eski sisteme dönmelerini beklemek çok yüksek bir beklenti olur ve çok ütopik bir beklenti olur. O yüzden öğretmenler, rehber öğretmenler biraz daha esnek olabilirlerse ders süreleri, ödevler gibi konularda, daha akademik konularda bu bence faydalı olacaktır. Aynı şekilde ebeveynlerin de çocuklara bir anda, çünkü bu çocuklar evdelerdi, okula gidip servis süresi yoktu vesaire. Şimdi bir anda servis süreklileri eklenecek, işte okuldaki fiziksel yorgunluk eklenecek. Biraz eskiye dönmeleri için zaman vermeleri gerekiyor. Birkaç ay şeklinde ebeveynlerin ve öğretmenlerin. Onun dışında uyum sorunları elbette sosyal açıdan yaşanmasını bekliyoruz ve doğal kabul ediyoruz bunu. Burada ilk yapacakları şey çocuğu dinlemeleri. Yani kendi kafalarından bir senaryo yazıp kesin böyle olmuştur demek yerine, bir çocuk her günde bir şikayet getiriyorsa, her günde bir şey söylüyorsa, yine en başından aynı tazelikle dinlemeleri gerek. Ne oldu anlat. Önce sen bir anlat, senden dinleyeyim. Ondan sonra diğer kişileri arayayım. Çünkü bazen ebeveynler şey yapabiliyorlar. Sen yine bir şey yapmışsındır. Sen kesin onu dürtmüşsündür. Sen kesin bunu yapamamışsındır gibi kesin yargılarla gidebiliyorlar. Bu kesin yargıları bir kenara koyup önce bir çocuğu dinlemek lazım. Ondan sonra öğretmenini, rehber öğretmenini ve diğer çocukları dinleyebilirler.
Evet, burada da işte empati dediğimiz konunun önemi her zaman olduğu gibi yine karşımıza çıkıyor. Biz çocukluğumuzda nasıl anlaşıldık, bize nasıl davranıldı ve hali hazırda yetişkinken dinlenmek ne kadar iyi geliyorsa çocuğunuza da o tavsiyeler, o dinlenme çok iyi gelecektir.
Kesinlikle. Sonra ebeveynler bu çocuk bizi dinlemiyor dediklerinde ben de şunu söylüyorum. Siz onu dinliyor musunuz acaba? Çünkü dinlenilme aslında sosyal öğrenmeyle yapılan bir şey. Yani doğuştan getirdiğimiz bir şey değil. Empati, dinleme, bu beceriler sonradan öğrenilerek kazanılan şeyler. Siz çocuğunuza ne kadar dinlerseniz o da sizi o kadar çok dinleyecek. Çünkü çocuklar ebeveynlerin aynaları.
Evet.
Hani aslında o da öyle.
Sayın Barlas, hani bir işaret parmağı şekli vardır ya, baş parmak sizi işaret eder. İşaret parmağı da karşınızdakini, bu çift taraflı bir yönerge gibidir.
Kesinlikle, çok doğru söylediniz.
Evet. Son olarak toparlayalım. Belki de bir kısa mesaj da olabilir ailelere. Başından bu yana aslında yardımcı olmaya çalıştık onlara, ama okula başlarken nasıl hareket edelim? Nelere dikkat edelim? Kronolojik yaşın yeterli olmadığını, gelişim durumunun mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini söylediniz. Son sözler için yine mikrofon sizde.
Teşekkür ederim. Kesinlikle sizin özetlemeniz çok güzeldi. Kronolojik yaş sadece yeterli değil. Bir çocuk okula başlamadan önce hani yeterli yaşı tutturduysa hemen anaokulu öğretmeniyle, eğer anaokulu öğretmeni değilse anne baba bir araya gelerek bu çocuğun duygusal anlamda okula hazır mı, evde yeterli sorumluluk alıyor mu, okuldaki kuralları dinleyebilecek durumda mı diye şöyle bir gözden geçirmesi gerekiyor. Ve artık yavaş yavaş rutinlerin tekrardan gündeme gelmesi gerekiyor. Yaz tatili bitiyor. Çok az kaldı okulların açılmasına. Bu tarihten itibaren, bu hafta sonundan itibaren yavaş yavaş çocuklara karşılarına alıp bunları söylemeleri ve okul rutinine yavaştan geçeceklerini belirtmeleri çok önemli bence.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerdi paylaştıklarınız için. Sağlıcakla diyelim. Şimdiden hayırlı olsun bütün eğitim camiasına. Yeni eğitim öğretim dönemi. Size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
Çok teşekkür ederim Pınar Hanım. İyi yayınlar dilerim.
Sağlıcakla efendim. Hoşçakalınız. Telefon hattımızda uzman klinik psikolog Sayın Duygu Barlas vardı. Okullar açılıyor önümüzdeki hafta. Birinci sınıfa başlayacak çocuklarımız için, yeni eğitim öğretim dönemine adım atacak miniklerimiz için, özellikle oryantasyon dönemi dedik. Önemli bilgiler paylaştı konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz.